Ayrım 11.
Bir başkası sanki değerli dakikalar kaybetmek korkusuyla durup dururken yattığı yerden fırlıyor, kıvas testisine sarılıyor, içinde yüzen sinekleri kenara doğru üflüyor. İçkinin üstünde o zamana kadar kımıldanmadan duran sinekler durumları iyileşiyor umuduyla çabalamaya başlıyorlar. Adam bir yudum içiyor, sonra yeniden kurşunla vurulmuş gibi yatağına yıkılıyor. Çocuk bütün bunlara bakar. Yemekten sonra ninesiyle dışarıya çıkar. Hanımının sıkı tembihlerine ve kendi isteğine rağmen nine uykuya dayanamazdı. O da Oblomovka'yı kaplayan bir salgına yakalanırdı. İlkin çocuğu dikkatli gözlerle kollar, yanından ayırmaz, haylazlıklarına kızar. Sonra hastalığının ilk alametleri belirince çocuğa kapıdan dışarıya çıkmamasını, tekeye dokunmaması, güvercinliğe, balkona çıkmaması için yalvarmaya başlar. Kendi gölgede, sahanlığın, mahzenin eşiğinde ya da çayırda oturmuş, çorap dokuyup çocuğu kolluyormuş gibi durur. Fakat azarlamaları gittikçe yumuşar, uykusu arasında başını sallayarak "Çıkacak, mutlaka balkona çıkacak, ya hendeye de giderse?" diye mırıldanır. Sonra ihtiyarın başı önüne düşer, örgüsü elinden kayar, çocuğu görmez olur. Yarı açık ağızdan bir hırıltı duyulur. Çocuk bu anı sabırsızlıkla beklemiştir, artık her istediğini yapabilir. Dünyada kendi başınadır. Hemen ayaklarının ucuna basarak kaçar. Uyuyanların önüne giderek uyanmalarını, tükürmelerini, rüyalarında konuşmalarını seyreder. Sonra yüreği güm güm ederek balkona çıkar. Çatırdayan tahtaların üstünde koşar. Güvercinliğe tırmanır. Bahçenin dibine kadar gider. Peygamber böceklerinin vızıltısını dinler. Uçuşlarına baka kalır. Otlar arasında gizlenen böceklerin seslerine kulak verir. Sessizliği bozan bu yaramazları arar, bulur. Bir peygamber böceğini tutar, kanatlarını koparır, ne hale geldiğini seyreder. Ya da hayvanı bir saman çöpüyle ortasından deler. Çöple birlikte nasıl uçtuğuna bakar. İşte bir örümcek, bir sineğin kanını emiyor. Çocuk nefesi kesilerek düşmanın kolları arasında çırpınan, vızlayan sineğe bakar bakar, nihayet zalimi de mazlumu da gebertir. Sonra bir çukura girer. Orada yetişen bazı kökleri kazıp çıkarır, soyar ve iştahla yer. Bu kökler ona annesinin verdiği elmalardan ve reçellerden daha tatlı gelir. Kapıdan dışarı koşar. Biraz uzaktaki küçük kayın ormanına kadar gitmeye can atar. Büyük yoldan gidecek yerde hendeyi, çiti, çukurları aşacak olsa 5 dakikada orada. Ama korkuyor. Orası cinlerin, haydutların, korkunç hayvanların yatağıdır. Ah bu hendek! Oraya da bir gidebilse. Bahçeden 100 metre ötecikte. Çocuk hendeğin kenarına kadar gelir. Korka korka içine doğru bir bakmak ister. Ama hendek hakkındaki türlü söylentiler birden hatırına gelir, korkuyla ekilerek kaçar ve titreye titreye ninenin kollarına atılır. İhtiyar kadıncağızı uyandırır. İrkilerek kendine gelen nine başındaki atkıyı düzeltir. Kır saçlarını altına sokar ve sanki hiç uyumamış gibi yaparak bir İlyuşa'ya, bir efendisinin, hanımının pencerelerine ürkek gözlerle bakar. Sonra titreyen elleriyle şişlerini dizleri üstündeki çoraba sokmaya başlar. O sırada sıcak yavaş yavaş azalmaktadır. Tabiatta her şey diriliyor gibidir. Güneş ormana doğru inmiştir. Evde yavaş yavaş canlanmaya başlar, bir kapı gıcırdar, avluda ayak sesleri işitilir, samanlıkta birisi hapşırır. Çok geçmeden mutfaktan bir hizmetçi çıkar. 2 büklüm büyük bir semaveri taşımaktadır. Ev halkı yavaş yavaş çaya toplanır. Kiminin yüzü şişmiş, gözleri yaşarmış. Kiminin yanığı ve şakağı üzerine yatmaktan kızarmış. Bir başkasının sesi de bir tuhaf olmuş. Herkes oflar, puflar, esner, kaşınır, gerinir, kendine gelmeye çalışır. Yemekle uyku boğazlarını kurutmuştur. Bir düzine çay içerler, gene de susuzlukları gitmez. Oflamalar, puflamalar devam eder. Kızılcık şurupları, armut suları, kvaslar, türlü türlü içkiler içerler. Bazıları susuzluklarını gidermek için ilaçlara başvurur. Hastalıktan beter bir beladır bu susuzluk. Arabistan çöllerinde kaybolmuş bir kervanın susuz yolcuları gibi herkes öteye beriye koşuşur. Çocuk annesinin yanında göz kulak kesilir. Çevresini saran garip çehrelere bakar. Uykulu, uyuşuk konuşmaları dinler. Gördüğü anlamsız şeylerin, duyduğu budalaca sözlerin hepsi ona hoş gelir. Çaydan sonra herkes işine gider. Çocuk dere kıyısında gezer. Ayağıyla küçük taşları suya iter. Bazen pencere kıyısında oturup dışarıyı seyreder. Bir kedinin avludan koşa koşa geçmesine, bir akbabanın uçmasına, başını sağa sola çevirerek, burnunu ileri uzatarak baka kalır. Tıpkı köpeklerin bazen pencereden başlarını güneşe verip bütün gün geleni geçeni dikkatle süzmeleri gibi. Annesi Ilyusha'nın başını dizlerine koyar. Yavaş yavaş saçlarını tarar. Yumuşaklıklarına hayran olur. Nastasya Ivanovna'yı, Stepanida Tihonovna'yı da hayran olmaya zorlar. Onlarla Ilyusha'nın geleceği üstüne konuşur. Onu kendi uydurduğu parlak bir destanın kahramanı yapar ve kadınlar Ilyusha'nın geleceğinde çuval çuval altın görürler. Karanlık çökmeye başlar. Mutfakta yeniden ateş yanmaya, bıçaklar işlemeye başlar. Akşam yemeğine hazırlık. Hizmetçiler büyük kapıda toplanır. Balalayka sesleri ve gülüşmeler işitilir. Köşe kapmaca oynanır. Güneş ormanın arkasına süzülür. Son ılık ışınları bir ateş yeridi gibi bütün ormandan geçer. Çamların tepesini yıldızlar. Sonra ışınlar birbiri ardından söner. Son ışın biraz duraklar. Sık dalları iğne gibi deler, sonunda o da kaybolur. Şekiller silinmeye başlar. Her şey ilkin boz, sonra siyah bir leke haline gelir. Kuşlar birer birer ötmekten kalır. Çok geçmeden hiç sesleri çıkmaz olur. Yalnız birisi inat eder. Dünyayı kaplayan sessizlik içinde zaman zaman yeknesak bir sesle öter. Fakat bu ötüşünde arası gittikçe açılır, nihayet zayıf bir ötüşten sonra o da susar. Yapraklar arasında bir silkinir ve uykuya dalar. Ses seda kesilir. Yalnız cırcırın sesi her zamankinden daha fazla çıkar. Topraktan beyaz bir sis yükselir. Çayırların derenin üstünü kaplar. Derenin sesi yumuşar. Biraz sonra o da son bir defa çalkalanır ve kımıldamaz olur. Havaya ıslak bir koku yayılır. Gökler karardıkça kararır. Ağaç kümeleri birer dev şeklini alır. Orman bir korku diyarı olur. Ansızın duyulan bir çatırtı, yerini değiştiren bir devin ayakları altında kırılan dalların sesi gibi gökte parıldar. O sırada evin pencereleri de ışıklanır. Şimdi artık tabiat ruhani bir sessizlik içindedir. İnsanın yaratıcı düşüncesi hızlanır. Şiir dünyası zenginleşir. Gönülde sevgiler daha ateşli, dertler daha acı olur. Kötü ruhlarda günahkar düşünceler daha çabuk gelişir. Oblomovka ise bu saatte derin bir uykuya gömülür. Ilyusha, anne hadi çıkıp gezelim der. Çıldırdın mı sen? Bu saatte hiç gezmeye gidilir mi? Bu ıslak havada. Ayakların üşür. Hem nasıl gideriz? Ormanda cinler cirit oynuyor şimdi. Küçük çocukları alıp götürürler. Nereye götürürler? Nasıl şey bu cinler? Nerede otururlar? O zaman annesi hayal çıkrığını alabildiğini eşletir. Çocuk gözlerini aça kapıya dinler, dinler ve uyuyakalır. Nine gelir, onu annesinin dizinden alır, başını omzundan arkaya sarkıtarak yatağına götürür. Oblomovka halkı yatağa giderken dualar, niyazlar başlar. Bugün de bitti. Tanrı'ya şükürler olsun. Rahat bir gün yaşadık. İnşallah yarın da bugün gibi geçer. Ya Rabbi çok şükür, çok şükür. Rüya Oblomov'u çocukluğunun başka bir devresine götürüyor. Uzun bir kış gecesi. İhtiyar Nina, İlya'ya masal anlatıyor. Uzak, çok uzak, meçhul bir memleket varmış. Orada ne karanlık geceler ne de dondurucu soğuklar olurmuş. Her gün türlü mucizeler görülür, derelerden ballar, sütler akarmış. Bütün yıl hiç kimse bir şeycikler yapmazmış. İlya İliç gibi zarif beyzadelerle dünya güzeli hanımlar bütün gün gönül eğlendirir dururlarmış. Orada her dilediğini yapan iyi yürekli bir peri otururmuş. Bu peri herkesin alay ettiği saf, uysal, biraz kafadan sakat bir delikanlıyı korur. Ona binbir hediye verirmiş. Delikanlı hiçbir iş görmez, doyasıya yer içer, güzel elbiseler giyermiş. Nihayet dünya güzeli Militrisa Kibiteyevna ile evlenmiş. Çocuk kulak kesilmiş, masalı heyecanla dinliyor. Nine, daha doğrusu masal geleneği, insanı hayattan ne büyük bir ustalıkla uzaklaştırıyordu. İlya Iliç'in düşüncesi ve hayali, ömrü boyunca bu uydurma dünyaların kölesi kalmıştır. Nini ona saf Amelia'nın masalını, atalarımıza ve belki de bize karşı düşünülmüş olan bu acı ve kurnazca taşlamayı öyle rahat bir yürekle anlatırdı ki. İlya İliç büyüyüp de bal ve süt akan ırmakların, iyi yürekli perilerin var olmadığını öğrendikten sonra ninesinin masallarını gülümseyerek dinler, fakat candan olmayan bu gülümseme gizli bir iç çekişiyle karışırdı. Peri masalları onun kafasında gerçekle öyle karışmıştı ki bazen farkına varmadan niçin masalın hayat, hayatında masal olmadığına üzülürdü. Militrisa Kibiteyevna'yı düşünmekten kendini alamazdı. İnsanların gamsız, kasvetsiz, eğlenmekten başka bir şey yapmadıkları masal ülkesini özlerdi. Bütün hayatınca içinde ocak üstünde yatmak, alın teriyle kazanılmamış elbiseler giymek, iyi yürekli perinin kesesinden yiyip içmek arzusu kalmıştı. Oblomov'un babası da, büyük babası da hep bu, yüzyıllar boyunca ninelerin, babaların kuşaktan kuşağa hiç değiştirmeden taşıdıkları masalları dinlemişlerdi. Nine çocuğun hayaline başka bir resim çizmeye başlıyor. Ona bizim Akileuslarla Odysseusların maceralarını, İlya Murometslerin, Dobrini Nikitiçinlerin, Alyoşa Popoviçlerin, Pehlivan Polkanelerin, Gezgin Koleçiştelerin kahramanlıklarını, Rusya'yı nasıl dolaştıklarını, kafirlerin sayısız ordularını nasıl darmadağın ettiklerini, bir dikişte bir testi şarap içerek nasıl işçi yarışı yaptıklarını anlatıyor. Zalim haydutlar, uyuyan çar kızları, taş kesilmiş şehirler ve insanlar. Nihayet bizim şeytanlar, cinler, periler, ruhlar ve ejderhalar. Nine bir Homeros sadeliği ve tatlılığıyla her anlattığı şeye bir canlılık vermek gücüyle çocuğun hafızasını ve hayalini Rus hayatının İlyadası'yla dolduruyor. O İlyada'daki insanın, tabiatın ve hayatın tehlike ve sırlarıyla uyuşamadığı, orman şeytanlarının, hayvanlaşan insanların korkusuyla titrediği, etrafındaki tehlikeler karşısında Alyosha Popoviç'e sığındığı, havada, suda, ormanda, çayırlarda, her yerde mucizeler görüldüğü zamanlar bizim destancılarımızın kafasından yorulmuştur. O zamanlar insan hayatı güvensizlik ve korku içinde geçerdi. Kapısının eşiğini aşmak bile tehlikeliydi. Vahşi bir hayvan üzerine saldırabilir, bir haydut sizi öldürebilir, insafsız bir Tatar her şeyi alıp götürebilirdi. Ya da insan hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluverirdi. Ansızın göklerde bir şeyler olur, alev sütunları, ateş gülleri görülür. Yeni bir mezarın üstüne nur iner yahut ormanda elinde garip bir fenerle gözleri pırıl pırıl parlayan bir adam karanlıkta korkunç bir sesle gülerek dolaşırdı. O zaman insanların da garip halleri varmış. Bir adam yıllarca mutluluk içinde yaşar, sonra birdenbire tuhaf şeyler söylemeye, vahşi bir sesle bağırmaya, uykusunda gezinmeye başlarmış. Bir başkası hiç sebepsiz kıvrana kıvrana yere düşermiş. Bu olaydan biraz önce de bir tavuk horoz gibi bağırır, damda bir karga ötermiş. Aciz insanoğlu dehşet ve hayret içinde çevresine bakınır, hayalinde tabiatın ve kendi varlığının sırlarını açacak anahtarı ararmış. Belki de uykulu ve uyuşuk bir hayatın sonsuz sessizliği, hareketsizliği, maceraların, tehlikelerin, korkuların yokluğu insanı gerçek hayatın ortasında bir hayal dünyası yaratmaya götürüyor. Ve işsiz düşüncesi bu hayal dünyasında istediği gibi at oynatıyor. Ya da olanın bitenin nedenini onun dışında arayarak en tabii olayları onlarla hiç ilgisi olmayan nedenlere bağlıyor. Zavallı atalarımız hayatta yollarını el yordamıyla arıyorlardı. İradelerine ne büsbütün hakim olabiliyorlar ne de onu büsbütün serbest bırakıyorlardı. Ama gene de hayatın zorlukları ve tehlikeleri karşısında safça bir hayrete düşüyorlar ve bunların izahını tabiatın dilsiz ve belirsiz hiyerogliflerinde arıyorlardı. Bir ölümün nedeni onlarca bundan önceki ölünün evin kapısından çıkarken başının ayaklarından önce çıkması olurdu. Bir yangının nedeni bir köpeğin 3 gece pencerenin altında olmasıydı. Bu yüzden ölülerin evden daima ayakları önde çıkmasına dikkat ederler ama aynı yemekleri aynı oburlukla yerler. Eskisi gibi ot üstünde uluyan köpeği döverler veya kovarlar. Ama gene de çıranın kıvılcımlarını çürümüş döşemenin aralıklarına kaçırmaktan geri kalmazlardı. Rus halkı bugün bile çevresindeki sert ve açık bir gerçeğe rağmen eski zamanların sihirli masallarına inanmayı sever. Belki daha çok zaman bu inançtan kurtulamayacaklardır. Nine'nin anlattığı altın yaprağı, ateş kuşu hikayelerini, esrarlı sarayın tehlikelerini ve gizli oda efsanelerini dinlerken çocuk kendisini kahramanın yerine koyar. Kanı kaynar yahut tüyleri ürperir ya da kahramanın felaketleriyle derde düşerdi. Hikaye ardından hikaye. Anlattıklarına biraz da inanan nine kendi masallarının heyecanına kapılır. Bazı parçaları bir sanatçı gücüyle canlandırarak anlatırdı. O zaman gözleri parlar, Başı heyecandan yerinde durmaz olur. Sesi her zamankinden fazla yükselirdi. Derin bir korkuya düşen çocuk gözlerinde yaşlarla ninesine sarılırdı. Gece yarısı mezarlarından çıkan ölüler. Devlerin zindanlarında çürüyen insanlar. Kesilen ayağını diyar diyar aramaya çıkan tahta ayaklı ayı. Çocuk bunları dinlerken saçları dimdik olur. Hayal gücü kah donar kalır, kah olabildiğince işlemeye başlar. İçine hem acı hem tatlı duygular dolar, sinirleri birer tel gibi gerilirdi. Nine ayının sözlerini heybetli bir edayla tekrarlardı. Gıcırda gıcırda odun bacağım. Kasabalardan geçtim, köylerden geçtim. Bütün kadınlar uykuda. Bir tek kadın uyumuyor. Benim postumun üstünde oturuyor. Benim etimi pişiriyor. Benim yünümü eğiriyor. Nihayet ayı kulübeye gidip de ayağını çalanı yakalamaya çalışırken çocuk artık dayanamaz. Titreye titreye çığlıklar koparak ninesinin kollarına atılır, korkudan ağlar. Sonra ayının pençelerinde değil, ninesinin yanında olduğu için sevincinden gülerdi. Çocuğun düşüncesi garip hayaletlerle doluydu. Korku ve hüzün ruhuna yıllarca, hatta belki de ömrü boyunca hakim oldu. Çevresine hep küskün küskün bakar, hayattaki her şeyi sıkıntılı, eziyetli görürdü. Aklı fikri hep o Militrisa Kibiteyevna'nın yaşadığı, bedava yiyip içmenin, giyinip kuşanmanın mümkün olduğu tehlikesiz, dertsiz, kaygısız masal ülkesindeydi. Oblomovka'da masallar yalnız çocuklar için değildi. Büyükler de ömürleri boyunca onların etkisi altındaydılar. Evde ve köyde, efendisinden, hanımından iri yarı demirci Taras'a kadar herkes karanlık gecelerde belirsiz bir korkuya düşerdi. Her ağaç bir dev olur, her çalının arkasına bir haydut saklanırdı. Kapanan bir panjurun sesini, ocakta rüzgarın ulumasını işitince kadın, erkek, çoluk, çocuk hep birden sapsarı kesilirdi. Efifani'de hiç kimse akşam saat 10'dan sonra kapıdan dışarı çıkmazdı. Paskalya gecesi cin korkusundan kimse ahıra gidemezdi. Oblomovka'da hortlaklara, çarpılmalara inanmayan yoktu. Bir yulaf demeti tarlada oynamaya başladı deseler hepsi birden inanıverirdi. Koçlardan birisinin koç değil başka bir şey olduğu, Marfa'nın yahut Stepanida'nın cadı olduğu söylense herkes koçtan da Marfa'dan da korkardı. Kazara biri çıksa da koç ne diye başka bir şey olsun yahut Marfa niçin cadı olacakmış diye sorsa Oblomovka'nın mucizelere inancı o kadar sağlamdı ki herkes bu şüpheciye düşman kesilirdi. Oblomov sonraları dünyada her şeyin pek basit olduğunu, ölülerin mezarlarından çıkmadıklarını, dev cüsseli insanların eninde sonunda panayırlarda halka gösterildiğini, haydutların hapse atıldığını gördü. Ama hortlaklara inanmaz olduktan sonra bile içinde bir korku ve kasvet perdesi kaldı. İlya İliç canavarlardan hiçbir kötülük görmediği gibi dünyada hiç de öyle büyük dertler, sıkıntılar geçirmedi. Ama yine de her an korkunç bir şeyler olacak kuruntusuna kapılır ve korkuya düşerdi. Hala bugün bile karanlıkta ruhuna işlemiş olan korku canlanıverirdi. Ertesi sabah gerçi bu korkusuna gülerdi ama gece olunca yine ürpermekten kendini alamazdı. Oblomov rüyada kendini 13-14 yaşlarındaki halinde gördü. Oblomovka'dan 4-5 fersah uzakta Verliova köyünde okuyordu. Okulun müdürü Stoltz çiftliğe bakan bir Almandı. O bölgenin zengin çocuklarını okutmak için büyük bir yatılı okul açmıştı. Oğlu Andrei, Oblomov'la hemen bir yaştaydı. Bir başka çocuk daha vardı. Bu çocuk hemen her zaman hastaydı. Pek iyi okuyamıyordu. Bütün çocukluğunu gözleri, kulakları sargılı geçirmişti. Hep büyük annesinden ayrıldığı, yabancılar, katı yürekli insanlar arasında yaşadığı, kimsenin onu okşamadığı, sevdiği çörekleri yapmadığı için gizli gizli ağlardı. Okulda bunlardan başka çocuk yoktu. Oblomov'un annesi babası istemeye istemeye sevgili yavrularını okutmaya karar vermişlerdi. Tabii ağlayıp sızlamalar, bağırıp çağırmalar oldu. Ama İlya İliç sonunda Stoltz'un eline düştü. Stoltz Almanların çoğu gibi düzenli, işsever ve sert bir adamdı. Oblomovka Verliova'dan ancak 50 fersah uzakta olmasaydı İlyusha bu Alman'dan birçok şeyler öğrenebilirdi. Ama Oblomovka'nın çekiciliği, gelenekleri, yaşayış tarzı vaktiyle Oblomovların çiftliği olan Verliova'ya kadar uzanıyordu. Orada Stoltz'un evinden başka bir şeye aynı ezeli tembellik, saflık, sessizlik ve durgunluk işlemişti. Çocuğun yüreği ve kafası kitap okumaya başlamazdan önce o hayatın etkisiyle yoğrulmuştu. Kim bilir çocuk ruhu ne kadar erken gelişmeye başlıyor. Kim bilir bir çocuğun kafasında ilk düşünceler, ilk kavrayışlar ne zaman doğuyor? Belki de bir bebek daha konuşmayı ve yürümeyi bilmezden önce büyüklere boş gibi görünen, sabit gözlerle çevresine alık alık bakarken olup bitenlerin anlamını seziyor. Bunlar arasında anlamadığı ve anlatamadığı birçok ilişkiler görüyor. Belki Ilyusha çevresinde olup bitenleri çoktan anlamıştı. Babasının kadife pantolonunu, pamuklu kahverengi ceketini giyerek elleri arkasında işsiz güçsüz bütün gün odanın içinde dolaştığını. Enfiye çekip burnunu temizledikten başka hiçbir şey yapmadığını. Annesinin kahveden çaya, çaydan kahveye koşmaktan başka işi olmadığını. Yulafın, buğdayın hesabına bakmayan, tembel işçileri işe sürmeyen babasının mendilini hemen bulamadılar diye evin altını üstüne getirdiğini görmüştü. Çocuğun düşüncesi belki de pek erkenden çevresindeki büyüklerin dünyanın en iyi hayatını yaşadıkları yargısına varmıştı. Varmayıp da ne yapacaktı? Oblomovka da büyükler nasıl yaşıyordu? Acaba niçin yaşadıklarını bir an olsun düşünmüşler miydi? Tanrı bilir. Düşünseler de bu soruya ne karşılık verirlerdi? Herhalde hiç karşılık vermezlerdi. Her şey o kadar basit, o kadar açıktı ki. Yaşamanın güç olacağı, bazı insanların dertten, kaygıdan bunalacağı, ömürlerin bitmez tükenmez çalışmalar içinde geçeceği hatırlarına bile gelmezdi. Oblomovkalılar gönül acılarına da pek inanmazlardı. Hayatın uzak bir amaç peşinde koşmakla geçebileceğine akıl erdiremezlerdi. Taşkın duygulardan nefret ederlerdi. Başkalarının vücutlarının içlerini kemiren ruh ateşiyle hızla yana dursun, Oblomovka'da oturanların ruhları rahat vücutlar içinde durgun ve sakin bir hayat sürüyordu. Hayat onları başkaları gibi vakitsiz alın buruşukluklarıyla, sıkıntılarla, insanı alt üst eden ruh buhranlarıyla sarsmıyordu. Bu iyi insanlar hayatı zaman zaman hastalık, para kaybı, kavga, bazen de iş gibi tatsız olaylarla bozulan bir dinlenme ve uyuşukluk ilkesi olarak görüyorlardı. İşe atalarımızın günahlarının bir cezası diye katlanıyor, onu bir türlü sevemiyor, ondan elden geldiği kadar kaçınıyorlardı. Düşüncelerine göre doğrusu da buydu. Gam, kasavet nedir bilmiyorlar, zihinlerini derin fikir ve ahlak sorunlarıyla yormuyorlardı. Onun için sıhhatleri, keyifleri her zaman yerindeydi ve uzun yaşıyorlardı. 40 yaşında erkek hala bir delikanlı gibiydi. İhtiyarlar güç, acılı bir ölümle pençeleşmiyor, uzun uzun yaşadıktan sonra farkına bile varmadan yavaş yavaş sönüyor, rahat bir son nefesle ölüyorlardı. Tevekkeli değil, eski insanların daha sağlam olduğunu söylerler. Eskiden bir çocuğa hayatın ne olduğu erkenden anlatılmaz, yaşamanın çileli, çetin bir iş olduğu düşüncesi verilmezdi. Çocuğu kitaplarla yormazlardı. Çünkü kitaplar türlü sorunlar çıkarır. Bunlar da insanın yüreğini, kafasını kemirir, hayatı kısaltırdı. Yaşama düzeni çoktan ve herkes için kurulmuş bitmişti. Bu düzeni insana anası, babası öğretirdi. Onlar da bunu büyük babalarından, büyük babaları da daha büyük babalarından hazır olarak almışlar. Onu Vestaların ateşi gibi hiç değiştirmeden, kutsallığına leke sürmeden korumaya ant içmişlerdi. İlya İliç'in babasının zamanında Oblomovka'da yapılan şeyler çok eskilerde neyse gene oydu. Belki hala da odur. Böyle olunca ne diye sıkılsın, eziyet çeksinler? Öğrenilecek, peşine düşülecek ne vardı? Hiçbir şeye ihtiyaçları yoktu. Hayat uslu bir ırmak gibi akıp gidiyordu. Yapılacak şey kıyıda oturup birer birer herkesin başına gelen kaçınılmaz olayları seyretmekti. Oblomovların ve yakınlarının hayatlarında olay denebilecek başlıca üç şey vardı. Doğum, evlenme, ölüm. Uyuyan Ilya İliç'in hayalinden bu üç olay birer resim gibi geçti. Bunların arkasından kimi sevinçli, kimi kasvetli, alaca bulaca küçük törenler, vaftizler, isim günleri, aile toplantıları, ziyaretler, tebrikler, taziyeler, gözyaşları, gülümsemeler.